Ayrım 35, Piramit, Henning Mankell, sayfa 414. 8'e çeyrek kala ön bahçedeydi. Köpek çitle çevrili alanda havlıyordu. Wallander etrafına bakındı. Ev geçen günkü gibi terk edilmiş görünüyordu. Kapıya kadar yürüyüp çaldı. Cevap yoktu. Kolu tuttu, kilitliydi. Birisi içeride olmalıydı. Evin etrafında dolaşmak için uzaklaşmıştı ki kapının açıldığını duydu. İstemsizce sıçradı. Atlet ve sarkık tarz pantolon giyen bir adam orada durmuş ona bakıyordu. Wallander yürüyüp kendini tanıttı. ''Siz Rolf Neumann mısınız?'' diye sordu. ''Evet, benim. Sizinle konuşmam gerek.'' Adam tereddütlü görünüyordu. ''Ev darmadağın'' dedi ve ''burada yaşayan kız uyuyor.'' ''Benim evim de dağınık'' dedi Wallander ve ''kızın yatağının yanına oturmamıza gerek yok.'' Neumann kenara çekilip Wallander'i darmadağın mutfağa götürdü, oturdular. Adam Wallander'e bir şey teklif etmek için hiçbir harekette bulunmadı ama arkadaş canlısı görünüyordu. Wallander karışıklıktan utandığını düşündü. ''Kızın uyuşturucuyla büyük sorunları var.'' dedi Neumann. ''Şu anda detoks yapmaya çalışıyor. Elimden geldiğince ona yardım ediyorum ama çok zor.'' ''Ya siz?'' ''Asla böyle şeylere elimi bile sürmem.'' ''Ama Holm'le aynı yerde yaşamak tuhaf değil mi? Eğer onun uyuşturucu bağımlılığından kurtulmasını istiyorsanız...'' Neumann'ın yanıtı hızlı ve ikna ediciydi. ''Uyuşturucuyla ilgisi olduğunu bilmiyordum. Burada ucuza kalıyorduk, iyi biriydi. Ne yaptığıyla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Bana astronomi okuduğunu söyledi. Akşamları dışarıda bahçede dururduk. Her yıldızın adını biliyordu.'' ''Ne iş yapıyorsunuz?'' ''O iyileşene kadar düzenli bir iş yapamıyorum. Zaman zaman bir diskoda çalışıyorum.''
''Disko?''
''Plak çalıyorum.''
''DJ misiniz?''
''Evet.'' Wallander olumlu bir izlenim bıraktığını düşündü. Bir yerlerde uyuyan kızı rahatsız etmekten başka bir şey için endişeli görünmüyordu.
''Holm'' dedi Wallander. ''Onunla nasıl tanıştınız ve bu ne zamandı?''
''Landskrona'da bir diskoda. Konuşmaya başladık. Bana bu evi anlattı.'' ''Birkaç hafta sonra taşındık. En kötüsü de temizleyecek enerjim yok. Daha önce yaptım, Holm de yaptı. Ama şimdi tüm zamanım onunla ilgilenmeye gidiyor.''
''Holm'in neyin peşinde olduğundan hiç şüphelenmediniz mi?''
''Hayır.''
''Hiç ziyaretçisi oldu mu?''
''Hiç. Genelde gündüzleri giderdi ama ne zaman döneceğini hep söylerdi. Sadece son gidişinde geri gelmedi.''
O gün gergin mi görünüyordu? Onda farklı bir şey var mıydı?
Rolf Neumann tekrar düşündü. Hayır, normal gibiydi.
Peki normali nasıldı?
Mutlu ama bazen içine kapanık.
Wallander en iyi nasıl devam edeceğini düşündü.
Çok parası var mıydı? Kesinlikle lüks içinde yaşamazdı. Size odasını gösterebilirim.
Gerek yok. Hiç ziyaretçisi olmadığına emin misiniz?
Evet.
''Ama telefon görüşmeleri olmuş olmalı.''
Neumann başını salladı. ''Sanki birini ne zaman arayacağını biliyormuş gibiydi. Telefonun yanına otururdu ve arama gelirdi. Evde veya yakınlarda değilse asla çalmazdı. Onunla ilgili en tuhaf şey buydu.''
Wallander sorularının sonuna geldi ve ayağa kalktı. ''Şimdi ne yapacaksınız?'' diye sordu. ''Bilmiyorum.''
''Holm evi Örebro'daki birinden kiralamış. Sanırım taşınmamız gerekecek.''
Rolf Neumann onu ön basamaklara kadar takip etti.
''Holm'ün Eberhardson kardeşlerden bahsettiğini hiç duydun mu?'' ''Şu öldürülen kardeşlerden mi? Hayır, asla.''
Wallander son bir sorusu olduğunu fark etti.
''Holm'ün bir arabası olmalı.'' dedi. ''Nerede?''
Rolf Neumann olumsuz anlamda başını salladı.
''Bilmiyorum.''
''Nasıl bir şeydi?''
''Siyah bir Volkswagen Golf.''
Wallander elini uzatıp veda etti. Arabaya doğru yürürken köpek sessizdi. Üstad'a dönerken Holm işini iyi gizlemiş olmalı diye düşündü. Tıpkı onu sorguladığımda gerçek kimliğini iyi sakladığı gibi. Arabayı 9'a çeyrek kala emniyetin dışına park etti. Ebba masasındaydı. Martinson ve diğerlerinin onu toplantı odasında beklediklerini söyledi. Acele etti. Neuberg de gelmişti.
''Neler oluyor?'' dedi Wallander daha oturmadan.
''Büyük haber.'' dedi Martinson. ''Malmö'deki meslektaşlarımız tanınmış bir uyuşturucu satıcısının evinde rutin arama yapmış. Evde 38 kalibrelik bir tabanca bulmuşlar.''
Martinson Nüberg'e döndü. Teknisyenler hızlı çalıştı dedi. Hem Ebert Hortson kardeşler hem de Holm aynı kalibrede bir silahla vurulmuş.
Wallander nefesini tuttu. Satıcının adı ne?
Nils Mark ama Hilton olarak biliniyor.
Tabanca aynı mı?
Bu soruya henüz cevap veremiyoruz ama böyle bir olasılık var.
Wallander başını salladı. İyi dedi, katili bulmuş olabiliriz. Soruşturmayı yeni yıldan önce bitirmek için bir şansımız var.
11. Bölüm. Yılbaşına kadar 3 gün yoğun çalıştılar. Wallander ve Nüberg ayın 28'i sabahı Malmö'ye gittiler. Wallander Hilton adlı uyuşturucu satıcısının sorgusuna katılacak ve sorguyu kısmen devralacak, Nüberg de Malmö'lü polis teknisyenleriyle konuşacaktı. Adamın 50 yaşlarında, kilolu ama şaşırtıcı çeviklikle hareket edebilen biri olduğu ortaya çıktı. Takım elbise giymiş ve kravat takmış, sıkılmış görünüyordu. Sorgulamaya başlamadan önce Wallander daha önceden tanıdığı Hüytner adlı komiser tarafından adamın geçmişi hakkında bilgilendirildi. Hilton 1980'lerin başında uyuşturucu ticareti yapmaya başlamıştı. Ancak Hüytner polisin ve savcıların o zaman sadece yüzeysel şeyleri görebildiğine ve suç faaliyetlerinin sadece küçük bir kısmı için onu hapse atabildiğine ikna olmuştu. Cezasını çektiği Norrköping'deki hapishaneden işlerin kontrolünü açıkça elinde tutabilmişti. Onun yokluğunda Malmö polisi İsveç'in güney bölgelerinde uyuşturucu arzını kontrol edenler arasında bir güç mücadelesi tespit edememişti. Hilton hapisten çıktığında hemen boşanıp genç bir Bolivyalı güzelle evlenerek olayı kutlamıştı. Daha sonra Trelleborg'un hemen kuzeyindeki büyük bir malikaneye taşınmıştı. Ayrıca bildikleri avlanma alanlarını Üstad ve Simrişam'ına kadar genişletmeye başladığı ve Christianstad'a yerleşmek üzere olduğuydu. Aralık ayının 28'inde polis malikanesinde arama emri çıkarılmasını sağlamak için aleyhinde yeterli kanıt olduğunu düşündü. Silahı o zaman buldular. Hilton silahın ruhsatı olmadığını hemen itiraf etmişti. Evi çok tenhada olduğundan kendini savunmak için satın aldığını açıklamıştı. Ancak Eberhardson kardeşlerin ve Ink ve Leonard Holm'un öldürülmesiyle ilgisi olduğunu kesinlikle reddetmişti. Wallander Hilton'un uzun süren sorgulamasına katıldı. Sonlara doğru Hilton'un söz konusu iki tarihte tam olarak ne yaptığı da dahil olmak üzere kendi sorularından bazılarını sordu. Eberhardsonların olayında tarihler çok kesindi ama Holm'un ne zaman vurulduğu biraz belirsizdi. Hilton, Eberhardsonlar öldürüldüğünde Kopenhag'da olduğunu iddia etti. Yalnız seyahat ettiği için bu iddiayı doğrulamak zaman alacaktı. Holm'un kaybolmasıyla ölü bulunması arasında geçen süre içinde ise Hilton çok farklı şeyler yapmıştı. Wallander, Rydberg'in orada olmasını diledi. Karşısındaki kişinin doğruyu söyleyip söylemediğini genellikle oldukça hızlı bir şekilde söyleyebilirdi. Ama Hilton için bunu yapmak zordu. Rydberg orada olsaydı izlenimlerini karşılaştırabilirlerdi. Sorgudan sonra Hüytner'le Wallander kahve içtiler.
Daha önce onu herhangi bir şiddet olayıyla ilişkilendiremedik dedi Hüytner. Gerektiğinde her zaman başka insanları kullanır ve her zaman bu kişiler değişir. Anlayabildiğimiz kadarıyla işini gerektiği gibi yapmayanların bacağını kırmak zorunda kaldığında Avrupa'dan bu insanları getiriyor.
Silah uyuşursa hepsinin izinin sürülmesi gerekecek dedi Wallander.
Onun olduğuna inanmakta güçlük çekiyorum dedi Hüytner. Tarzı değil. Okul çocuklarına eroin satmaktan hiç çekinmez. Ama kan vermesi gerektiğinde bile bayılan türden biri.
Wallander öğleden sonra Üstad'a döndü. Nüberg Malmö'de kaldı. Wallander umut etmenin ötesinde olayı çözmeye yakın olduğuna inanıyordu. Aynı anda başka bir düşünce içini kemirmeye başlamıştı. Gözden kaçırdığı bir şey vardı. Çıkarması gereken bir sonuç veya yapması gereken bir çıkarım. Bir cevap bulamadan zihnini yokladı. Üstad'a dönerken Stjernensund'dan sapıp Sten Wieden'in at çiftliğine uğradı. Wieden'i ahırda yetiştirdiği atlardan birinin sahibi olduğu anlaşılan yaşlı bir kadınla buldu. Wallander geldiğinde kadın çıkmak üzereydi. O ve Wieden birlikte BMW'nin uzaklaşmasını izlediler.
İyi biri dedi Sten Wieden ama dolandırıp sattıkları atlar kimseyi tatmin etmiyor.
Satın almadan önce her zaman benden tavsiye almasını söylerim. Ama en iyisini kendisinin bildiğini düşünüyor. Şimdi hiç yarış kazanamayacak Jüpiter adında bir atına bakıyorum. Vidan kollarını açtı ama kadın hayatta kalmamı sağlıyor dedi. Traviata dedi Wallander, onu görmek istiyorum. Atların çeşitli bölmelerde tepindiği ahırın arkalarına yürüdüler. Stan Vidan atlardan birinin yanında durup burnunu okşadı. Traviata dedi. Özellikle hafif meşrep olmadığını söylemeliyim. Çoğunlukla aygırlardan korkar.
İyi mi?
Olabilir ama arka ayakları zayıf. Bakmamız gerekecek. Tekrar dışarı çıktılar. Wallander ahırdayken Vidan'ın nefesinde hafif bir alkol kokusu yakalamıştı. Vidan onu kahve içmeye davet etti ama Wallander hayır dedi. Çözmem gereken 3 cinayet var dedi. Gazetelerde okumuşsundur.
Sadece spor sayfalarını okurum diye yanıtladı Stan Vidan.
Wallander Stensund'dan ayrıldı. Stan'la aralarının tekrar eski günlerdeki gibi olup olmayacağını merak etti. Wallander emniyete geldiğinde danışmanın önünde Björk'le karşılaştı. Cinayetleri çözdüğünü duydum dedi.
Hayır dedi Wallander kesin bir dille, hiçbir şey çözülmedi.
Öyleyse umut etmeye devam etmemiz gerekecek dedi Björk. Björk ön kapıdan çıktı. Wallander sanki aramızda hiç tartışma yaşanmamış gibi diye düşündü. Belki de bir çatışmaya girmekten benden daha çok korkuyor ya da daha uzun süre kin besliyor. Wallander ekibi bir araya toplayıp Malmö'deki gelişmeleri gözden geçirdi.
Sence o mu diye sordu Rydberg, Wallander toplantıyı bitirdiğinde.
Bilmiyorum diye yanıtladı Wallander.
Yani onun yaptığını düşünmediğin anlamına mı geliyor?
Wallander cevap vermedi, sadece biraz umutsuzca omuz silkti. Toplantı biterken Martinson Wallander'e yılbaşı gecesi nöbetini değiştirmek ister misin diye sordu. Martinson o gece çalışacaktı ama bir yolunu bulup kurtulmak istiyordu. Wallander düşündü. Belki de sürekli Mona'yı düşünmek yerine çalışıp kendini meşgul etmek en iyisiydi. Ama babasına akşamı Löderup'ta geçireceğine söz vermişti. Kararında en çok bu etkili oldu.
Babamın yanında olacağıma söz verdim dedi. Başka birini denemelisin.
Wallander, Martinson gittikten sonra toplantı odasında kaldı. Malmö'den dönüş yolunda içini kemirmeye başlayan düşünceyi aradı. Pencereye gidip dalgın bir şekilde otoparktan su kulesine baktı. Yavaş yavaş tüm olayları zihninde gözden geçirdi. Kaçırdığı bir şeyi yakalamaya çalıştı ama boşunaydı. Günün geri kalanında önemli bir şey olmadı. Herkes bekliyordu. Nüyberg Malmö'den döndü. Adli balistik uzmanları silah üzerinde son sürat çalışıyorlardı. Martinson yılbaşını karısıyla arası kötü olan eve gitmekten kaçınan Nesmund'la değiştirmeyi başarmıştı. Wallander koridorda bir o yana bir bu yana yürüdü. Çıkaramadığı düşünceyi aramaya devam etti. Bilinçaltını kurcaladı. Bunun sadece bir ayrıntı olduğunun farkındaydı. Belki de yakalayıp daha yakından incelemesi gereken tek bir kelimeydi. Saat 6'ydı. Rydberg hiçbir şey söylemeden gitti. Wallander ve Martinson birlikte Ünk ve Leonard Holm hakkında bildikleri her şeyi gözden geçirdiler. Brösarp'da doğmuş ve anlayabildikleri kadarıyla hayatında hiçbir zaman gerçek bir işte çalışmamıştı. Gençliğinde küçük çaplı hırsızlıklarla başlamış, giderek ciddileşmişti ama şiddet olayları yoktu. Bu konu da onlara Nils Mark'ı hatırlattı. Martinson özür dileyerek ayrıldı. Hanson odasına biri gelince hemen bir çekmeceye sıkıştırdığı yarış bültenine dalmıştı. Kantinde Wallander yılbaşı gecesi sarhoş araba kullanmaya karşı çalışma yürütecek olan birkaç polisle konuştu. İçkili olduğu halde araba kullanmak isteyen ve alkol rotası olarak bilinen ara yollara hakim kişilere odaklanacaklardı. Wallander saat 7'de Malmö'yü arayıp Hüytner'le konuştu. Orada da bir şey olmamıştı. Ama eroin şimdi kuzeyde Varberg'e kadar akıyordu. Oradan sonrasını da Göteborg'lu uyuşturucu satıcıları kontrol ediyordu. Wallander eve gitti. Çamaşır makinesi tamir edilmemişti. Kirli çamaşırlar hala arabasındaydı. Öfkeyle emniyete dönüp çamaşır makinesini doldurdu. Sonra defterine karalamalar yaparak oturdu. Radvan ve devasa piramitleri düşündü. Çamaşırlar kuruduğunda saat 9'u geçmişti.
Eve gitti, bir kutu konserve açıp bir eski bir İsveç filmi izlerken televizyonun önünde yemek yedi. Belli belirsiz hatırladığı kadarıyla gençliğinde bu filmi beraber izlediği kız elini bacağına koymasına izin vermemişti. Yatmadan önce Linda'yı aradı. Bu sefer cevap veren Mona oldu. Yanlış zamanda aradığını sesinden hemen anlayabiliyordu. Linda dışarıdaydı. Wallander Mona'dan Linda'ya selamını iletmesini istedi. Konuşma daha başlamadan bitmişti. Emma Lundin aradığında yatağına yeni girmişti. Wallander uyanmış gibi yaptı. Onu rahatsız ettiği için özür diledi. Sonra yılbaşı gecesi ne yapacağını sordu. Wallander ona yılbaşını babasıyla geçirmeyi planladığını söyledi. Yılın ilk günü bir araya gelmek için sözleştiler. Wallander daha ayizeyi yerine koymadan söz verdiğine pişman oldu. Ertesi gün 29 Aralık'ta Björk'ün küçük bir trafik kazası geçirmesinden başka bir şey olmadı. Martinson haberi sırıtarak vermişti. Björk sola dönüş yaparken bir arabayı çok geç görmüştü. Kaygan olduğundan arabalar birbirine çarparak yüzeysel hasarlar oluşmuştu. Neuberg hala balistik raporunu bekliyordu. Wallander günü kağıt yığınlarını karıştırarak geçirdi. Öğleden sonra Per Okeson odasına gelip son gelişmeler hakkında bilgi istedi. Wallander doğru yolda olduklarını umduğunu söyledi ama daha yapılması gereken çok şey vardı. Okeson'un izinden önceki son iş günüydü. ''Yedeğim bir kadın'' dedi ama bunu sana zaten söylemiştim değil mi? ''Adı Annette Brolin. Stockholm'dan geliyor. Mutlu olmalısın. Benden çok daha çekici.'' ''Göreceğiz'' dedi Wallander. ''Sanırım seni özleyeceğiz.'' ''Hanson'un özleyeceğini hiç sanmıyorum'' dedi Per Okeson. ''Benden hiç hoşlanmadı. Nedenini bilmiyorum. Aynı şey Swedberg için de geçerli.'' ''Sen yokken bunun nedenini bulmaya çalışacağım.'' Birbirlerine iyi yıllar dilediler ve iletişim halinde kalacaklarına söz verdiler. O akşam Wallander Linda ile telefonda uzun süre konuştu. Lund da arkadaşlarıyla yılbaşını kutlamayı planlıyordu. Wallander hayal kırıklığına uğramıştı. Löderup da onlara katılacağını düşünmüş ya da en azından öyle ummuştu. ''İki yaşlı adam'' demişti nazikçe. ''Akşamı geçirmek için daha heyecan verici bir şey düşünebilirim.'' Telefondan sonra Wallander babasının istediği konyağı almayı unuttuğunu fark etti. Ayrıca bir şişe şampanya alacaktı. İki not yazdı. Birini mutfak masasına, birini de ayakkabısının içine koydu. O gece uzun süre oturup Maria Callas'tan Turandot'un eski bir kaydını dinledi. Garip bir nedenle düşünceleri Stan Wieden'in ahırındaki atlara kaydı. Saat 3'e yaklaştığında uyuyakaldı. 30 Aralık sabahı Üstad'da yoğun kar yağışı vardı. Hava düzelmezse kaotik bir yılbaşı olabilirdi ama saat 10'da gökyüzü açıldı ve karlar erimeye başladı. Wallander balistik ekibinin aynı silah olup olmadığına karar vermek için neden bu kadar fazla beklediklerini sordu. Neuberg sinirlendi. Adli tıp teknisyenlerinin cüzi ücretler alsalar da basit işler yapmadıklarını söyledi. Wallander hemen geri adım attı, barıştılar ve sonra düşük polis maaşları hakkında konuşarak biraz zaman harcadılar. Björk'ün bile iyi bir maaşı olduğu söylenemezdi. Öğleden sonra soruşturma ekibi ellerinde çok az yeni bilgi olduğu için durgun geçen bir toplantı yaptı. Marbella polisi Eberhardson kardeşlerin villasında yaptıkları aramayla ilgili etkileyici derecede ayrıntılı bir rapor göndermişti. Bir fotoğraf bile koymuşlardı. Fotoğraf şimdi masada elden ele dolaşıyordu. Ev gerçekten saray gibiydi. Ancak yine de rapor soruşturmaya yeni bir şey katmadı. Toplantının temposu aynı kaldı. 35. Ayrımın sonu. Sayfa 425.